SBS Radio.
Türkiye gündemini almak üzere Yavuz Oğan'la görüşeceğiz. Merhaba Yavuz.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler toplantısı için New York'a gitti. Oradan da Berlin'e geçti. Berlin yolunda Türk gazetecilerle yaptığı mülakatta önemli konulara değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem uluslararası ilişkiler, hem Birleşmiş Milletler'in durumu, hem de iç politikayla ilgili, özellikle yerel seçim ittifakıyla ilgili açıklamaları var. Bize bunları kısaca değerlendirebilir misin?
Evet, Erdoğan'ın konuşması bekleniyordu. Zaten New York'ta önemli temaslarda bulundu. Hatta ayaküstü Trump'la da bir araya geldi. Genel kuruldaki konuşmasında yine dünya düzenine ilişkin eleştirilerini dile getirdi. Bir süredir dünya 5'ten büyüktür. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki üye sayısını eleştiriyordu. 5 ülkenin sadece dünya ile ilgili karar vermesinin doğru bir yöntem olmadığını söylüyordu. Türk gazetecilere bununla ilgili daha ciddi girişimlerde bulunacağı mesajını verdi. Bir takım ülkelerle heyetler halinde görüşmeler yapacağını ve bu düzenin değişmesi için çağrıda bulunacağını aktardı. Ülkelerin Amerika'dan, Rusya'dan ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki üyelerden endişe ettikleri için aslında kendisine hak vermelerine rağmen bu işte yüksek sesle katkı sağlamadıklarını ama temaslarını sürdürmekte de kararlı olduğunu söyledi. Dış politika boyutu böyle. Berlin yolunda söyledi bunu. Berlin'e geçti. New York'ta o temasların ardından Berlin'de birkaç saat sonra başlayacak resmi temasları ve orada önce Cumhurbaşkanı'yla sonra Merkel'le konuşacak. Türkiye ile Almanya ilişkileri son dönemde çok gergindi ve Almanya Cumhurbaşkanı bu ziyareti her şey yoluna girecek diye bakmamak lazım. Belki düzelme için bir başlangıç sayılabilir iki ülke ilişkileri açısından dedi. Gerçekten halledilmesi gereken çok ciddi sorunlar var ama Amerika ile yaşadığı gerginlik sırasında Almanya'nın Türkiye'nin yanında olması, Türkiye'nin de Batı'yla özellikle Avrupa'yla bir yakınlaşma arayışı, ekonomik sıkıntıların da katkısıyla bu buluşmayı daha kritik bir hale getirdi. Orada hem Türkiye FETÖ üyelerine destek vermekle suçluyordu Almanya'yı. Bu konuda tavır değişikliği konusunda çağrıda bulunacak. PKK konusunda şikayetleri var, onları dile getirecek. Almanya'nın Türkiye'nin demokratikleşmesiyle ilgili sıkıntıları ve eleştirileri vardı. Bunların gündeme gelmesi bekleniyor. Alman gazeteleri bu meseleye çok ciddi yer ayırıyorlar ve Türk Cumhurbaşkanı'nın Almanya ziyaretine ciddi eleştiriler de var. İşte bu atmosferde çok sıkı güvenlik önlemleri altında böyle bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı yolda verdiği mesajda iç politikaya ilişkin değerlendirmeleri de önemliydi. Çünkü o yokken af tasarısını Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdi. Af'la ilgili AK Parti'nin duruşu önemliydi. Cumhurbaşkanı bu konudaki sorulara daha incelemedik. Arkadaşlarımız bakıyorlar, ona göre değerlendirme yapacağız dedi. Yani ya olur ya da olmaz demedi. Evet ya da hayır demedi. İncelediklerini aktardı. İttifak konusu önemliydi. Yine Milliyetçi Hareket Partisi gündeme taşıdı. Devlet Bahçeli İstanbul'da aday göstermeyeceklerini, Cumhur İttifakı'nın devam etmesi gerektiğini, eğer büyük şehirler muhalefet partilerinin yönetimine geçerse yeni yönetim sisteminin de tartışılacağını aktarmıştı. Ve bu çerçevede Cumhurbaşkanı İstanbul'da aday çıkartmamasının Milliyetçi Hareket Partisi'nin iyi niyet gösterisi olarak değerlendirilebileceğini ama birinci olduğu illerde AK Parti'nin aday çıkartmamasının söz konusu olamayacağını, seçmene bunu anlatamayacağını söyledi. Daha önce de AK Parti'den bütün illerde ve ilçelerde aday çıkartacaklarına ilişkin açıklamalar vardı. Yani zorlu bir pazarlık yapılacak, onu anlıyoruz. Hem Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından hem AK Parti'den gelen açıklamalardan. Yalnız MHP'nin niye böyle bir ittifakta ısrarcı olduğunu da 24 Haziran seçimlerindeki sonuçlar, eğer Mart 2019'daki yerel seçimlerde alınırsa nasıl bir tablo ortaya çıkar diye yapılan araştırmalardan görüyoruz. Eğer 24 Haziran'daki oy oranını yine yakalarsa MHP, o kadar oy alırsa çok ciddi bir şekilde belediye başkanlıklarını kaybediyor. Hiçbir büyükşehir belediyesini alamıyor. Bunun için de ittifakı daha fazla zorlayan taraf gibi görünüyor.
hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin af önerisi hem de yerel seçimlerdeki ittifakla ilgili AKP ve MHP açısından duruma açıklık getirdin ama Yavuz, CHP'nin, İyi Parti'nin ve HDP'nin yani muhalefetin durumu ve tavrı nedir Türkiye'de?
Şimdi af konusuna muhalefet çok mesafeli yaklaşıyor. İyi Parti zaten işte bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin af teklifinde uyuşturucu kaçakçıları var, irtikap, yolsuzluk ve benzeri adi suçlara katılanların da affedilmesi söz konusu. Daha doğrusu 5 yıllık ceza indirimi söz konusu. Milliyetçi Hareket Partisi buna af demiyor. 5 yıllık bir ceza indirimi öngörüyor. Buna İyi Parti son derece net bir şekilde karşı çıktı. Uyuşturucu kaçakçıların, torbacıların dışarı çıkartılmasına biz müsaade etmeyiz, biz buna evet demeyiz diye. CHP incelemesini devam etti diyor ama açıklama yaptı, dedi ki af konusunda olmaz demiyoruz. Ancak bu tip suçluların, organize örgüt liderlerinin, çete liderlerinin, yolsuzluk yapanların, irtikap yapanların, evrakta sahtecilik yapanların dışarı çıkmasına sıcak bakmıyoruz dediler. Hala incelemeler devam ediyor. Mecliste bir görüşmeyle farklı bir noktaya doğru gidebilir mi? Bunu göreceğiz ama öncelikle AK Parti'nin tabii bu konuda bir karar vermesi gerekiyor. Ona göre sistem ilerleyecek. İttifak konusundaysa işi biraz ağırdan alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi çünkü burada kilit parti ve belli bölgelerde İyi Parti ile ittifak yapması ya da yasal olarak da bu mümkün değil ama zımni bir anlaşmayla bu meseleyi devam ettirmesi beklentisi söz konusu. Bazı yerlerde de HDP ile bu konuda hem yolu kapatmıyor hem de ittifak yapacağım demiyor. Bütün partiler biraz MHP ile AK Parti arasındaki müzakerelerin sonuçlarını bekliyor.
Gündemdeki bir diğer maddede Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde Can Dündar faktörü. Can Dündar'ın Erdoğan'a soru sormaya hazırlandığı yazılıyor ve bu nedenle Can Dündar'a yönelik köşe yazılarından bazı ithamlar da var. Bunları nasıl değerlendirebiliriz?
Şimdi Can Dündar Türkiye'de MİT tırları davasında yargılandı. Yargıtay'da bir duruşması da vardı. Ceza aldı. Tam da 15 Temmuz sonrasında yurt dışındaydı. Tekrar da geri gelmedi Almanya'dan. Ve oradan özgürüz.org vasıtasıyla yayınlarına devam ediyor. Türkçe yayınlar yapıyor, Almanca yayınlar yapıyor. Bir takım Alman gazetelerinde yazıyor. Almanya'daki televizyon programlarına katılıyor. Ve Türkiye'deki demokratik düzeni, ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü eleştiriyor. Türkiye'deki gazetecilerin cezaevinde bulunmalarından şikayet ediyor. Ve bu süreçte Almanya ziyareti nedeniyle bir açıklama yaptı. Dedi ki ben eğer soru sorabilirsem, o basın toplantısına dahil edilirsem Türkiye'deki tutuklu gazetecileri soracağım ve bu konuda da son derece somut elimde bilgiler var dedi. Onun üzerine Ahmet Hakan'ın bir köşe yazısı vardı. Almanya'nın kucağındayken yiğitlik yapılmaz diye bir değerlendirme yaptı. Ona tepkiler geldi. Yiğitlik soru soracak yerde kimin kucağında olduğunla ilgili değildir. Soru sormak gerektiğinde soru sormaktır biçiminde. Can Dündar da eleştirdi Ahmet Hakan'ı. Böyle bir tartışma ortamı Can Dündar üzerinden devam etti. Ama Can Dündar'ın o toplantıya girip girmeyeceği şu ana kadar belli değil ve girmeme ihtimali de yüksek zaten. Almanya'da kritik bir süreç. Bu kritik süreçte böyle bir riski göze alması da çok beklenemez Almanya'nın.
Gelelim yine önemli bir konuya. Suriye'nin İdlib kentiyle ilgili varılan uzlaşma yine gündemdeydi. Üstelik de dünya gündemindeydi. Hem Amerikan Başkanı Donald Trump hem de Avrupa Birliği dün yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin bu uzlaşmadaki rolü nedeniyle teşekkür ettiler. Buradan hareketle İdlib konusundaki değerlendirmelerin nasıl olabilir?
Evet, İdlib konusunda Cumhurbaşkanı da biraz bilgi verdi. Çok kritik bir süreç. Türkiye çok ciddi bir sorumluluk da aldı. İdlib'deki 15-20 kilometrelik bir şeridin silahsızlandırılması meselesi bu. Ve orada ağır silahları olan bir takım örgütlerin ki terör örgütü olarak kabul ediliyor onlar. Dünya tarafından, Birleşmiş Milletler tarafından ve Türkiye tarafından da onların silahlarının oradan taşınması, silahlı militanlarının da o bölgenin dışına çıkartılması. Cumhurbaşkanı bu konuda çok olumlu gelişmeler var dedi. Oradan silahların çıkartılması için işlemler başladı ifadesini kullandı. 15 Ekim'e kadar süre var. Soçi Anlaşması'na göre 15 Ekim'e kadar Türkiye o bölgeyi silahsızlandıracak. Ve bazı ajanslar bölgeden önemli militanların veya örgüt liderlerinin ayrılmaya başladığını ve ağır silahlarını da çekinmeye başladığını aktarıyorlar. Orada Türkiye'nin istediği gibi gidiyor, görünüyor süreç. Trump teşekkür etti, Avrupa Birliği teşekkür etti. Türkiye'nin Soçi'de aldığı bu sonuçla ilgili olarak ama Trump'ın şöyle bir açıklaması da var. Onu da dinleyenlere aktaralım. İdlib konusunda. İdlib'in nerede olduğunu bilmiyordum. Bana bir kadın anlattı. Sonra gittim, gazetelere baktım, yerini öğrendim, önemli olduğunu gördüm. Bir tweet attım, İdlib meselesini çözdüm dedi. Yani bir taraftan Türkiye'ye teşekkür ediyor, bir taraftan da kendisini çözdüğünü zannediyor. Yani Trump enteresan bir lider zaten. O açıklamayı da aktarmak istedim. Teşekkürün ne kadar değerli olduğunun takdiri artık dinleyenlere ait. SBS.com.au